Katre-i Matem, İskender Pala, 38. Ayrım. Herkes birbirine bakıyordu. Kimsenin bu kargaşada yanlarındaki çocuğu düşünecek halleri yoktu anlaşılan. Bin bereket durumu kurtarmak istedi. "Bekle biraz, buralardadır, gelir." Karaşahin denileni yapmanın iyi olacağını düşündü. Adamların yalan söylemedikleri ortadaydı. Topaç yeğe olup biteni gözetleme görevini üstlenmişti. Eğer başına bir hal gelmediyse şimdi burada olmalıydı. Etrafa bakınarak olup biteni kendisi izlemeye çalıştı. Ayağı topuzlu mahkumlar genellikle daha azılı haydutlar idiler. Bin bereket ile adamları zindanda bulunup da kendi işlerine yaramayacak, kendilerinden baskın gelecek veya amaçlarına uygun davranmayacak olanları kazıklarından sökmüş, zincirlerinden boşandırmış, ama son kertede kelepçelerinden ve ayaklarındaki topuzlardan azat etmemişlerdi. Şimdi onları bir gemiye dolduruyor ve binerken ellerindeki kelepçelerini çözüp Tekirdağ'a nakledilecek ve orada ayaklarınızdaki kelepçelerden kurtulup serbest bırakılacaksınız diyorlardı. İçlerinden homurdananlar, binmek istemeyenler veya karşı koyanlar olursa zorla bindirip bir de sopalıyorlar, taşkınlık yapanların kelepçelerini çözmüyorlardı. Bu yükleme işi uzun süreceye benziyordu. Karaşahin o sırada bin bereketin topladığı mahkumlar arasında aşina bir çift göz gördü. Kendisine bakan bir çift göz. Hatırlamaya çalıştı. Beyni zonklayasıya kadar çırpındı. Kimindi Allah'ım bu gözler? Saç ve sakalları birbirine karışmış, yüzü yara bari içindeydi. Bu gözleri tanıyordu ve kimin olduğunu çok çabuk hatırlaması gerekiyordu. Gemiye bindirilmeden onu kapmalıydı. Yoksa çok geç olurdu. Bir yerlerde görmüştü ama nerede? Çardak kahvesinde mi, Yeniçeri kışlasında veya binbir direkte? Hayır, hayır. Elleriyle başını, saçını yoluyor, kıvranıyor, gözlerini kısıyor, dudağını ısırıyordu. Kimindi bu gözler? Bir türlü hatırlayamadı. Mahkumların gemiye bindirilmeleri yarım saat kadar sürmüş ve son mahkum da gemiye çıkmıştı. Birer birer geminin sintine kapağından içeri itiliyorlardı. O da içeri girmeden evvel ayaklarındaki topuzu kucağına almak üzere eğildiğinde son kez Karaşahin'e baktı. Evet, bu bakış. Aman Allah'ım, ta kendisi. Hayır, o değil, o değil. Onu almayın, o benim. Herkes dönüp Karaşahin'e baktı. Bin bereket ağa acımasızca kahkahayı bastı. Ne oldu paşazadem? Bana verdiğin çocuk zindana girip çıkmakla pek çabuk yaşlanmış. Bin bereket ağam, bu benim akrabamdandır. Onu bana bağışlayın yalvarırım. Bir ihtiyar anacığı var, hasretini çeker. Sevap işleyin, ha? Tamam bre, eşkıyanın harmanı var. Biri olmazsa öbürü. Gemide de biri eksik oluversin. Amma ki karşılığında ne verirsin? Canımdan gayrı 3 altınım var ağam. Sattım gitti. Mahkumlar geminin sintinesine tıkılıp üzerlerine de kirit vurulduğu sırada Karaşahin ile seyrek basan Osman sahilde kucaklaşıyorlardı. Bir yıl evvel kendisini denizden kurtarıp gemiye çıkaran adamı şimdi o bir gemiden kurtarıp karaya çıkarmış, bir yıl evvel 30 altın ve bir can borcu olan dostunun 3 altın ile canını satın almıştı. Bu gemide kalsa öleceğinden şüphe yoktu. Çünkü mahkumlar Sintine'ye kapatılırken bunun bir taş gemisi olacağını anlamıştı. Bu uygulama İtalyan gemilerinden ve Rodos şövalyelerinden kalma bir usuldü. Gemi açık denize vardığında muhtemelen Marmara'nın ortalarında, gecenin karanlığında kaptan ile birkaç adamı gemiyi delecek, bir barut varilini yarım saat sonra patlayacak şekilde ayarlayacak ve kimseye bildirmeden gemideki tek kayığa atlayıp İstanbul'a döneceklerdi. Ayaklarında topuz bağlı mahkumların denizin dibini boylamaları çok da uzun sürmeyecekti. Hele de böyle şehrin yandığı, Yeniçeri'nin ihtilal yaptığı bir dönemde tersaneden eksilen bir geminin hesabını kim kime sorardı ki? Yalnız Karaşahin'in merak ettiği şey gemiye bindirilen haydutların devlete karşı mı yoksa ihtilalcilere karşı mı suç işledikleriydi. Tam bin berekete bunu sormak üzere göz göze geldikleri sırada karşısındaki adam daha atik davrandı. Senin civeleyi en son Kazasker Efendi'nin ve vezirin mahkum ettiği adamların bulunduğu iç koğuşta görmüştüm. Sonra görmedim. Belki içerilerde bir yerlerde kalmış olmalı. Var çabuk bak. Bir haydut eline düşmüş olmasın. Ne de olsa taze oğlandır. Karaşahin hem onun lakaytlığına hem de son cümlesindeki imaya öfkelendi. Lakin yapacak bir şey yoktu. Derhal zindana doğru gerisin geriye koşarken tehdit dolu bir ton ile bağırdı. Bin bereket ağam, seni bir sonraki görüşümde inşallah Bozbulanık Doğan'da yanımda olur. Karaşahin geri dönerken zindan ıssız bir harabeye dönmüştü. Bin bereketin adamlarından biri cesetlerin ve yaralıların arasından atları çekip götürmekteydi. Zindan kapısına geldiğinde Seyrek Basan Osman'ın ayağındaki güllenin zincirini kırdı, elindeki kelepçeleri açtı. Yoldaşım Osman ağam, ya gel benimle ya durma kaç buralardan. Sana 27 altın borcum var hala. Seyrek Basan Osman onu kucakladıktan sonra üzerindeki zindan gömleğini çıkardı. Yerde ölü yatan muhafızlardan birinin mintanını geçirdi üstüne ve helalleşip yürüdü. Avludan çıkarken sesi de boşlukta kaybolup gitti. Bana hiç borcun yoktur. 30 altını da başkası vermişti zaten. Karaşahin onun ne demek istediğini anlamak üzere peşinden koşarken birden yolunu hür kız kesti. Öfkeliydi. Topaç yeğe nerede? Onu ben sana sorayım. Gözcü olan sen değil miydin? Ne aslan ağayı ne de yeğeyi göremedim ama çok vahşi şeyler gördüm. Onların dediklerine göre içeride olabilirmiş. Dikkatli olalım. İçeride başkaları da olabilir. Zindanın dış kapısından ikinci defa girdiler. Yaralı birkaç muhafızı kapının dışına çıkartıp artık canlarını bağışladıklarını ve evlerine gidebilecek durumda olanların hemen evlerine gitmelerini tembih ettiler. Kendilerini hala isyancı gibi göstermek zorundaydılar. Sonra içeride birkaç defa Ahmet Ağa, Hüsam Ağa, Odabaşı, Çorbacı Ağam, kimse var mı? Hasta veya sakat olan diye rastgele bağırdılar. Duvarlarda asılı duran meşalelerden bazıları sönmüş, bazıları da sönmek üzereydi. Ellerine birer meşale alıp etrafı arayıp taramaya başladılar. Etrafta yalnızca yankılanan kendi sesleri vardı. Şahin bir koridorun kapısını kilitlerken hürü kıza, Bindallı içeride diye fısıldadı. Bir müddet sonra içeride yalnızca kendilerinin olduğuna kanaat getirdiler. Şahin bu sefer daha yüksek sesle bağırdı. Yanık Yusuf, Yusuf! Hürü kız, o da kim der gibi yüzüne bakınca, adını bilmiyordun değil mi? Bilmiyordum. İkinci koridorda döndükleri vakit Yusuf sesine şakacı bir karşılık buldular. Kim arıyor? Kucaklaşırken Topaçiye'ye, ''Beni hayallerimden niye uyandırdınız sanki?'' diye şaka yaptı. Hürü kız atıldı. Zindanda hayal kurmak. ''Evet ya, annemi hayal etmiştim. Bana Yusuf'u zindana attıran Zeliha'ya anlatmış ve demişti ki, ''Oğlum, yas evinde yüzlerce ağlayıcı olsa yine de en tesirlisi dert sahibinin ahı olur. Yüz dertli bir halka olup otursa halkanın merkezi yaslı olandır.'' Şimdi hikayenin de yas tutmanın da zamanı değil yeğe. Nerelerdeydin merak ettik. Yeğe güldü ve çıkıştı. Planımın geri kalanını nasıl buldunuz ama? Ne planı? Buraya gelirken herkes için görev taksimi yapmış ama sonunda nerede nasıl buluşacağımızı konuşmamıştık. İşte buluştuk. Ama siz tahminimden geç geldiniz. Doğrusu güzel plandı. Herkes gittikten, el etek çekildikten sonra onları birleştirmek üzere isabetle işlenmiş bir plandı. Karaşahin dişlerini sıkmış, başını sallar ve seni ısırıp etini koparmalı der gibi bakarken itiraf etmişti. Sendeki bu zekayı hep kıskandım zaten. Hadi bırakın birbirinizi yağlamayı da çıkalım buradan. Durun durun, bir misafirimiz olacak. Topaçiye'ye bunu söylerken elindeki meşaleyi köşede yerde yatan bir adamın üzerine tuttu. Elleri arkadan bağlanmış yüzü koyun yatıyordu. Onu ayağa kaldırmak için yanına yaklaşırken esefle anlatıyordu. Bu şerefsiz köpek Veys Ağa'nın konağında bana uygunsuz teklifte bulunan alçaktır. Onun yüzünden çok dayak yiyip annemden ayrılmış bimarhaneye dönmüştüm. Allah'a çok şükür anamın intikamı yerde kalmayacak. Adam ayağa kalktığında Karaşahin ile Hürü kız birlikte bağırdılar. Arslan Ağa, Esed Ağa derkenar. Yusuf'u zindana attıran Zeliha. Anlatırlar ki Zeliha Yusuf'u zindana attırdığı vakit onun ayrılığıyla ardından yanıp yakılmaya başlamış. Hem kendisinden ayırmış hem hasretini çeker olmuş. Bu yüzden zaman zaman zindanı ziyarete gider, sureta hükümlüm kaçmış olmasın diye kontrol eder ama içten hasret giderirmiş. Eğer Yusuf'u uyurken bulursa hücresinin önünde bekler, seyreder, uyanık bulursa azarlar, böylece yüzüne bakarmış. Nihayet bir keresinde sesini de çok özlediğini fark etmiş ve bir köle çağırıp "Hemen şimdi Yusuf'u yere yık, adam akıllı kamçıla. Öyle vur ki ta uzaktan ah ettiğini duyayım," demiş. Köle emre itaate niyetlendiyse de Yusuf'un güzel yüzünü görünce kıyamamış. Hücrede bir post varmış, onu yere sermiş ve başlamış vurmaya. Kölenin her kamçısında Yusuf mahsustan feryat etmekte, çığlık atmaktaymış. Zeliha ise bağırmaya devamda, "Daha hızlı vur, adam akıllı vur." Nihayet köle Yusuf'a yalvarmış. "A güneş yüzlü, Zeliha gelir de sırtında kamçı izi göremezse şüphesiz beni öldürür. Omzunu aç, dişini sık, bir kerecik olsun kamçıya dayan." Yusuf elbisesini sıyırmış, köle öyle bir vuruşla vurmuş ki Yusuf yere kapaklanmış. Zeliha bu sefer Yusuf'un ah edişini duyar duymaz bağırmış, "Yeter." 60. sual. Gönül dili ne anlatır? Bu yağmur şehrin üstüne bastıran yangın kokusuna iyi gelecek diyordu içinden. Kaplumbağaların havuzunu örten çinkolarını ve can kuyusunun kapağını açmış, mezarın rahmet deliğindeki otları temizlemişti. Her sonbaharda mevsimin ilk yağmurlarından herkes nasibini almalı diye böyle yapardı. Ama bu seneki sonbahar yağmurları için aynı şeyi düşünmek istememişti. Bilemiyordu. Bu yağmurlar yeryüzüne ölüm mü getiriyordu? Ölüm kokusunu almaya mı geliyordu? Arzularının en keskin ve hızlısının bile kader surlarını delip geçmeyeceğini biliyordu. Alıp verdiği her nefesin kendisinde icra etmekte olduğu bir kaderi olduğuna, bu kaderi yaşamadan ömrü tüketmenin yaşamak olmadığını düşünüyordu. İnsanın ümitli olduğu her şeye köle, ümit kestiği her şeyden de hür olduğunun farkındaydı. Son günlerde çok kaderci bir ruh hali içine girmişti. Bütün ömrü boyunca Allah'tan istediği şeylerden ziyade Allah'ın kendisinden istediği şeyleri önemsemişti. Ama şimdi Allah'tan bir şeyleri şiddetle istemek geçiyordu içinden. Birden üzerindeki girift ve derin hüznün asıl nedenini hatırladı. Topaç yeğe henüz dönmemişti. Hörü kız ile Kara Şahin için o kadar endişelenmiyordu ama yeğe henüz tecrübesiz sayılırdı. İlk defa bir isyana şahit oluyordu. Ya bir yerlerde yol şaşırmış, bir kuytuda dizleri tutulup kalmışsa. Konak sahibi efendiler, zenginler, onun yaşındaki delikanlılar ile genç kızları eşkıyanın eline düşüp heder olmasın, yoldan sapmasın diye gizli kuyularda saklıyorlardı. "Bu kadar kendini üzme Hafız Çelebi, çıt kırıldım hanım evladı değil ya bu. Elbette bakar başının çaresine." Dostu kendisini yeğeyi düşündüğünü nereden biliyordu? Gerçi her söylenen söz, her gösterilen tavır içinden çıktığı bir kalbin elbisesini giymiş olurdu. Ama bu derece göze çarpan bir kıyafet de sanki gösteriş olmaz mıydı? Demek yeğeye dair hislerin bu kadar belli oluyor diye geçirdi içinden. Bican Efendi'ye başını teşekkür eder gibi sallarken sonra da gönlünü bir sevinç kapladı. İnsan ancak çok severse duygusu dışarıdan belli olurdu. Yeğeyi çok sevmekten dolayı sevindi. Kendisiyle gurur duydu. Uzun yıllar olmuştu birini bu derece sahiplenmeyeli. Eski dostuna baktı, tanışalı ne kadar olmuşlardı. Aralarında hep bir saygı ve ahbaplık sürüp gelmişti. Lakin bu birinin kendisine ihtiyaç duyduğu türden bir algı değildi. Yeğe kendisine babasıymış gibi davranıyordu. Zaten üzüntüsü de bir baba olarak onu isyanın ortasına bırakmaktan ötürüydü. Muhtemelen şu anda Şehnaz da onu merak ediyordu. Bu Şehnaz iyi bir kıza benziyordu. Lisanından tek kelime çıkmıyordu ama gönül diliyle çevresindekileri kendisine imrendirmeyi her zaman başarıyordu. Gözlerini yollara kilitleyip tam 2 saat öylece oturdu. Y'ye geldiğinde perişan, bitkin ve ürkmüş haldeydi. Hafız Çelebi'nin düşündüğü gibi isyanın ortasında kalmak değildi bunun sebebi, hayır. Y'nin kalbine ateş bırakan kıvılcım, Haseki Bimarhanesi'nin yanından geçerken düşmüştü. Eskiden beri İstanbul yangınlarından en az zararla kurtulan binalar taş yapılar olurdu. Lakin bu sefer alevler şiddetli rüzgarın önünde çevreye çılgınca saldırmaya başlamış, şehrin ahşap çatılarına kıvılcımlar sıçratmış, Haseki Bimarhanesi'nin çevresindeki evleri de sarmıştı. Yeğenin yolu buraya uğradığında, bimarhane çevresindeki halk, sanki eli kolu bağlanmış bir çaresizlik içinde yanmakta olan evleri seyrediyor, yangının bimarhaneye sıçramaması için duaya el açıyordu. Azgın alevlerin arasından bimarhaneye geçebilecek küçük bir koridor oluşturmak için çırpınmalar boşa gitti. Alev tam bir müdafaa hattı gibi önlerini kesmişti. Şimdi çevrede yüzlerce insan yalnızca dua ediyor, ağlıyordu. İçeride zincirlere vurulmuş deliler vardı ve ne içeridekiler dışarı çıkabiliyor ne dışarıdakilerden içeriye yardım gidebiliyordu. Bir ara alevlerin arasından yarı çıplak hastalar sıçrayıp kurtulmaya başladılar. Saçları başları yananlar, elbiseleri tutuşanlar, yanmaya devam eden elbiselerini söndürmeyi bile akıl edemeyerek çevrelerine şaşkın şaşkın bakınan mecnunlardı bunlar. Durmaksızın kahkaha atanlar, gırtlaklarını parçalarcasına bağıranlar, çevresindekilere saldıranlar. Yürek parçalayan bir sahneydi. Alevlerin içinden çıkanları ellerindeki kovalarla ıslatmaya çalışanlar olduysa da, deliler şaşkın vaziyette ıslanmamak üzere de kaçışmaya başladılar. Bir anda ortalık karıştı. Herkes delileri yakalayıp üzerlerindeki alevleri söndürmenin peşindeydi. Yeğe o sırada, eğer içeriden dışarıya çıkabiliyorsa dışarıdan da içeriye girilebilir diye düşünüp ileri atılmaya hazırlanıyordu ki, tanıdığı bazı hekimler ve hasta bakıcılar çığlık çığlığa alev hattını geçtiler. Söylediklerine göre artık çok geçti. Alevler sahanlığı ve bahçeyi tutuşturmuş, kubbenin kurşunları erimeye başlamıştı. Kilitli hasta hücrelerini açmışlar ama zincirbent hastaların kilitlerini açmaya zamanları yetmemişti. Dediklerine göre hastaların bazıları alevlerden ürküp çevreye saldırıyor, ağlıyor, bağırıyor, birbirlerini parçalıyorlarmış. Yeğe o anda mutlaka içeri girmesi gerektiğini düşündü. İleri atıldı, lakin alevleri aşması mümkün olmadı. Kaşları ve kirpikleri tütsülenmiş olarak geri döndü. İkinci hamlesinde halk onu tuttu ve bir daha bırakmadı. Hafız Çelebi onun is olmuş bedenini, yanmış kaşlarını ve kirpiklerini görünce derhal ıslak bir tülbent getirip yüzünden başlayarak ellerini kollarını silmeye başladığında yeğenin kulaklarında hala tanıdık seslerin çığlıkları yankılanmaktaydı. Tam iki saat boyunca çaresizlik içinde yanan ve yanarken gittikçe tonlamaları değişen çığlıkları dinlemek ruhunda derin bir yara oluşturmuştu. Onların içeride yanarken zincirlerinden kurtulmak için çırpındıklarını ve hiç kımıldamadan alevlere teslim olduklarını, hatta ne olup bittiğinin farkına bile varmadan alevlerle oynadıklarını düşünüp bitap düşmüştü. Kim bilir, belki de içlerinden bazıları alevlerle konuşmuş, sarmaşmış, kucaklaşmış, bir sevgili gibi bağrına basmıştı. Yıllardır gönüllerinde yanıp duran ateşin şiddetiyle, belki de bedenlerini yakan ateşi hiç hissetmemişlerdi. Hatta belki de ateş bu uzun birlikteliğin hatırasına onları hiç yakmamıştı. Belki de onların yerine zincirlerini yakmıştı. İçeride olup bitenleri görmeden bunu kim bilebilirdi ki? Ateş elbette bu sırrı gizleyecekti. Belki de ateş orada Mecnun'un yanında oturan Leyla'yı görmüştü. Ama dışarıda olanların bundan haberi yoktu. Yeğe bütün ruh ve beden yorgunluğuyla kendini Hafız Çelebi'nin kolları arasına bırakıverdi. Ağlamak istiyorum.